Ayrım 34.
Düşünün bir kere, onca parayı 3 sene boyunca kuşluğu yastıkların içinde sakla. Açlık çek, sefalet çek. Tam işe yarayacaklar, çıkar. Ne o? Bir yıl gazete kağıdı saklamışsın. Yastıkların içinde başka neler var Seyit? Ne varsa bir an önce çıkarsan iyi olur. Gözlerinden yaş gelerek gülüyorlardı. Ama kahkahalarında keyfin değil, alkolle birleşen kızgınlığın izleri vardı. Derken Seyit ayağa kalktı. Paraları avucundan akıtarak masanın üzerine yaydı. Sonra tek tek toplamaya başladı. Hadi kalkın gidiyoruz. Nereye? Hep birazdan sormuşlardı. Seyit'in yüzündeki kahkaha kaybolmuştu artık. Madem artık tarihe gömüldüler, biz de onlara bir tören yapmalıyız. Gece yarısına yaklaşmakta olan saatlerde Galata Köprüsü'nden geçen birkaç kişi parmaklıklara dayanmış, denize kahkahalarla kağıt paralar savuran şık giyimli 4 yabancıyı hayretlerle baka kaldılar. Ertesi sabah erkenden Seyit kapalı çarşıya indi. Asırlık çarşının içinde yer alan yüzlerce kuyumcu dükkanından ilk gördüğünü giydi. Tezgahtar parlatmakta olduğu kolyeyi yerine bırakıp gelene baktı. Müşterisinin kıyafetine bakılırsa hali vakti yerinde bir ecnebiydi. Kalpağından da İstanbul'u dolduran beyaz ruslardan olduğu belliydi. Avuçlarını iştahla birbirine sürerek ayağa kalktı. Yüzünde sırnaşık mübalağalı bir gülümseme vardı. Hoş geldiniz beyefendi, hoş geldiniz, buyurun efendim. İşte mücevherlerini satarak yaşayan yabancılardan biri daha kapısına düşmüştü. Tezgahın hemen dibindeki tek iskemleyi oturması için Seyit'e gösterdi. Genç adam kuyumcuyla muhabbete girmeye niyetli değildi. Aslında buraya gelişinden pişman bile olmuştu. Kararsız bir hali vardı. Adam yılların tezgahtarlığı ile bunu sezmişti. Size nasıl yardımcı olabilirim efendim? Buyurun buyurun, lütfen oturun. Bir acı kahvemizi için alışveriş yapmak şart değil. Seyit kahve ikramı için başını salladı. Hayır teşekkür ederim, kahve içmeyeceğim. Adam ısrarcıydı. Olur mu beyim, olur mu? Ta nerelerden buralara gelmişsiniz, kapımızdan girmişsiniz. Bir kahve ikram etmezsek ayıp olmaz mı? Kapıdan başını çıkarıp karşıdaki dükkanın önünde duran küçük çocuğa seslendi. Buraya iki kahve. Sonra yine avuçlarını ovuşturarak yerine geçti. Dört gözle yabancının cebinden çıkaracaklarını bekliyordu. Seyit isteksiz ve düşünceli bir ifadeyle cebinden aldığı iki kadife kutuyu uzattı. Bunlara ne verebileceğinizi bana söyler misiniz? Kutuların kapaklarını açıp cam tezgahın üzerine bıraktığında kuyumcu gözlüğünü takmakla meşguldü. Son birkaç ayda çarlık arması ve damgalarını iyi bellemişti. Gümüş, mineli nişanlara bakarken kafasından çabuk bir hesap yapıyordu. Elindekilerin değerini biliyordu ama bunu müşterisine söylemesi gerekmezdi. Çok güzel parçalar, çok güzel ama dudaklarını bükerek devam etti. Yani ne söylesem beyefendiciğim, kıymetli parçalar ve lakin bugün zor gün. Biliyorsunuz bizler de senelerdir harpten başka bir şey görmedik. İşgaldeyiz, kimsenin böyle şeylere para yatıracak hali yok. Herkes her parasını hesapta. Seyit'i adam daha uzun dinlemeye vakti yoktu. Resmi bir ses tonuyla sordu. Siz ne kadar verebileceğinizi söyleyin bana. Adam madalyaları elinde çevirip çevirdi. Sanki bu hareketinin değeri üzerinde bir tesiri olacaktı. Verebileceği en minimum fiyatı düşündüğü belliydi. Nitekim dudakları arasından dökülen rakamı duyduğu an Seyit kutuları kapatıp tekrar cebine yerleştirmeye başladı. Kuyumcu uzatıp onun kolunu tuttu. Aman beyefendiciğim, durun durun, güzel hatırınız için hadi biraz daha arttıralım. Seyit adamın kendisinden birinci çoğul şahıs bahsetmesine sinirlenmeye başlamıştı. Pazarlık yapmaya vaktim yok ama 25 lira için bunları elden çıkaramam. Aslında ihtiyacı olan fiyatı bulamamasına seviniyordu. Nişanlarını avuçladı, belindeki zinciri çekip saatinin kapağını açtı. O anda ince bir zil sesi duyuldu. Saat 10'du. Kuyumcu dudaklarını büzüp hayret etmekle ıslık çalmak arası bir ses çıkardı. Elini önce arsızca uzattı, sonra geri çekti. Bakabilir miyim, ne kadar güzel bir saat. Hiç böylesini görmedim daha evvel. Çok özel bir yapım olmalı. Seyit altın mafsasını kapatıp cebine koyarken mırıldandı. Evet, evet, çok özeldir. Adam gözlerini saatin dış yüzeyindeki rubi taşlarla işlenmiş monogramın ve pırlantalı arma üzerinde dolaştırdı. Harika bir işçilik. Tek kelimeyle harika. Seyit'in dükkandan çıkmak üzere olduğunu anlamıştı. Birdenbire aklına çok iyi bir fikir gelmiş gibi avuçlarını birbirine vurdu. Bakın ne diyeceğim beyefendiciğim. Nişanlar için fazla bir şey yapamam ama Bu saati de şayet beraber satmak isterseniz size 250 lira veririm. O da inanın sizin güzel hatırınız için. Günün şartları içinde oldukça yüklü bir paraya sayılabilirdi ama Seyit'in işini halledecek miktar değildi. Başını iki yana sallayarak teklifi kabul etmediğini belirtti. Tekrar teşekkür ederek çıktı. Adam arkasından sesleniyordu. İsterseniz bütün çarşıya dolaşın beyefendiciğim. Ama inanın size verecek en iyi fiyatı söyledim. Bedesten yoluna sapıp köşe başındaki diğer bir dükkana girdi. Arda arda 8-10 kuyumcuyu, sarrafı daha da dolaştı. Ama sanki satacaklarının değeri hususunda esnafın söz birliği etmiş bir hali vardı. Hatta bir iki tanesi ona ilk girdiği dükkanın ismini bile verdiler. Kendini kapana kısılmış gibi hissediyordu. Sonunda nişanları ve saati karşılığı kendisine 270 lira teklif eden Arnavut kuyumcunun teklifine razı oldu. Daha iyi fiyat alamayacağı belliydi. Hatıralarını tezgahın üzerine koyduğunda içi sızlayarak uzun uzun baktı her birini. Ne garipti, bunlara sahip olduğu müddetçe eskiyi daha canlı hatırlıyordu sanki. Sanki artık Rusya'daki hayatıyla yaşadıklarıyla ilgisi tamamen kopmak üzereydi. Hayal şeridi süratle gözlerinin önünden geçti. Çar Nikola'nın karşısında göğsüne nişanları takılırken duyduğu heyecanı hatırladı. Saatin mafsızasından elini okşar gibi son kez gezdirdi. Az sonra kapalı çarşıdan çıkarken yüreğindeki eziklik tarifsizdi. Kendisini hain gibi hissediyordu. Hatıralarına hıyanet etmişti. Geçmişinden son esintileri satmıştı. Kendileriyle ilgisi olmayan, anısı olmayan bir adamın eline geçeceklerdi bundan sonra. Monsieur Konstantinovis 270 lirayı sevinçle aldı. Geriye kalan farkı da her ay azar azar Pangaltı'daki yeğeni Hristos'a yollanmasını istedi. O nasılsa bilir nerede olduğumu, yollar bana dedi. Vedalaşıp ayrıldı. O sene Seyit için çok çalışması gereken bir yıldı. Bir yandan eski mahal sahibi kalan borcunu muntazaman ödemeye çalışırken bir taraftan da işini büyütmek için uğraşıyordu. Eğer her şey yolunda giderse kısa bir süre sonra Pera civarındaki sokaklardan birinde güzel bir apartman dairesi kiralayabileceğini ümit ediyordu. Şura ile arzu ettiği kadar bir arada olamıyordu. Genç kadın ablası ve ailesinin diğer bireyleriyle bir arada olmak zorundaydı. Park Otel ve Taksim bahçesindeki bazı gecelerde Seyit onlarla da karşılaşıyordu ama her defasında Şura ile olan yakınlık derecesini çok büyük bir dikkatle gizlemek zorunda kalıyordu. Bu düzensiz beraberlikleri onları ister istemez başka başka arkadaş gruplarının içine itivermişti. Bu arada Seyit Kırım'dan bazı sevdiği akrabalarıyla karşılaşmıştı. Büyük dayısının oğulları olan Yahya ve Mustafa, halasının damadı Osman, Vrangel ordusuyla beraber kaçabilmişlerdi. Mustafa geldikleri gemide tanıştığı varlıklı bir Alman kadınına aşık olmuştu. Senta'nın fazla konuşmamasına rağmen Rusya'da bırakmak zorunda olduğu bir ailesi olduğunu biliniyordu. Beraber yaşıyor ve yakın bir gelecekte evlenmeyi düşünüyorlardı. Osman ise Kırım'da Seyit'in halasının kızıyla evliydi. Bir de küçük çocuğu vardı. Ama o korkunç cehennem kaçışında karısını ve çocuğunu kaybetmişti. Binlerce insanın içinde sürüklenerek bindiği gemide yol boyu ailesini aramış, boğazda demirli bekledikleri 10 gün zarfında da ısrarla isimlerini çağırarak deliler gibi güvertelerde koşuşmuştu. Aradan geçen zaman zarfında artık onları tamamen kaybettiğini kabullenmek zorunda kalmıştı. Bütün bu insanları bir araya geldiklerinde kenetleyen çok özel duygular vardı. Bu akraba olmanın, aynı şehirde olmanın, aynı lisanlı konuşmanın yarattığı bağlardan farklıydı. Uzun masaların etrafında toplanıp şarkıların, kahkahaların içki kadar hızlı aktığı saatlerde bile hepsinin yüreklerindeki yaralar taptaze duruyordu. Hepsinin göz bebeklerinde gülerken dahi akmayan yaşların parıltısı okunuyordu. En keyifli anlarında hüzünlerini avuçların içindeydi. Memleket hazreti ateşli bir hastalık gibi bedenlerini dalıyordu ve onları yine ancak kendileri gibi olanlar anlayabilirdi. Sanki sözleşmişçesine yaşadıkları faciaları konuşmadan ama her biri bir diğerinin ne azapta olduğunu bilerek yaşıyorlardı. İstanbul ve Beyaz Ruslar birbirlerine alışa dursunlar, 1922 Eylül'ünde ülkedeki sıkıntılar bitmiş değildi. Ama yüzlerde bir ümit, mutluluk okunuyordu. Başkomutan Mustafa Kemal Paşa'nın inançları ve ona inananların hayalleri boşa çıkmamıştı. Anadolu'daki kurtuluş mücadelesi kazanılıyordu. 11 Ekim 1922'de İtilaf Devletleri ile imzalanan Mudanya Anlaşması gereği İstanbul, Boğazlar, Edirne ve Batı Trakya yeniden Türk egemenliğine girdi. koca İstanbul İmparatorluğu'ndan kurtulabilen topraklar üzerinde Türkler için yeni bir dönem başlamak üzereyken, Çarlık Rusyası'nın beyaz Rusları da hayatlarına yön vermeye çalışıyorlardı. Bir kısmı İstanbul'a yerleşmeye karar vermişken, yüz binlercesi Bulgaristan, Yugoslavya, Fransa, Amerika ve Kanada'ya gitmeye başladılar. Bu ülkelerin bildirildiği kısıtlı sayıda göçmen kabulü için başvuranlar, Ruslar yeniden uzun sürecek bir yolculuk için gemilere doluşuyor ve yine nasıl olacağı meçhul yeni bir yaşama doğru yollanıyorlardı. İstanbul'da kalanların hayatları da yeni bir akış içinde sürüklenip gidiyordu. Yeni şartlar, zorluklar, yeni tanışılan insanlar, her şeyi günü gününe yaşayıp atlatmak, bir sonraki günü ayakta kalabilmek çabası, kısacası kader, hepsinin hayatını istemeseler de yeni yönler veriyordu. Kader zaten bu değil miydi? Hayatın insanın kendi arzusu kontrolü dışındaki sürüklenişi değil miydi? Tesadüf eseri kaderin getirdikleri hayallere uyuyorsa şans denilip geçiliyordu. Yoksa sadece kader olarak anılıyordu. Tepebaşı bahçesinde yine beyaz Rusların toplanıp şarkılarda memleketlerini andıkları bir akşamdı. Piyanoda oturan genç kadın Valentin'den başkası değildi. Genç kadın Kislovaks akşamlarında yıllarca ailesi için piyano çalmıştı. Sonra genç kızlar geçiş yıllarında gittikleri davetlerde ısrarla piyanonun başına çağrılırdı. Yakışıklı aristokrat delikanlıların bakışları üzerinde hissederek yanakları kızarır, referanslarla alkışları kabul ederken dünyanın en mesut kızı olduğunu düşünürdü. Genç kocası Baron von Klot, Jean d'Ersburg için piyanoda çaldığı akşam daha dün gibi gözünün önündeydi. Sadece 22 yaşında olan genç baron bir kolu piyanonun üzerinde aşık bakışlarla karısını sonuna kadar kıpırdamadan seyretmişti. Prenses Maria Palovna şerefine verilen ziyafette yine Valentin'den bir resital vermesi istenmişti. Müzik öğretmeni Vario Vivono, Vasinovi Maharina resitalden sonra genç kızı elinden tutup prensesin yanına götürmüştü. Herkes prensesin elini öpüp referanslarla arka arkaya yürüyerek çekilirken izlemek genç kız için unutamayacağı bir anı olmuştu. Parmakları tuşlarda Oçi Çornia'ya seslendirirken anılar zihninde aynı notaların aktığı sürati seyrediyordu. Annesine ne olmuştu? Kislovaks yerinde duruyor muydu? Sevgili kocası Novorossiysk'te bir trenin üzerinde el sallayarak uzaklaşmış gitmişti en son. Kurtulabilmiş miydi Bolşeviklerden? Ve diğerleri, bütün tanıdıkları, sevdikleri neler gelmişti başlarına? Kafasından sorular geçen bir tek Valentin değildi. Orada bulunan bütün müzisyenler ve müşteriler hepsi kendi geride bıraktıkları için aynı soruları sorarken bir yandan da şarkıya eşlik ediyorlardı. Oçi Çorçiya, Oçi Strasnia, Oçi Zuriçiya. Seyit, Manol, Yahya, Sergio ve Osman'la beraber gazinoya girdiği vakit tüm masalar neredeyse dolmuştu. Oturdukları an sahneye yakın masalardan birinde Şura'yı gördü. Kalbi heyecanla çarptı. Arkadaşlarından müsaade isteyip kalktı. Genç kadın, iki kadın ve bir erkekle bir masayı paylaşmaktaydı. Seyit kadınlardan birinin Kiev'den bir bale sanatçısı olduğunu biliyordu. Onlara bir selam verdikten sonra kendisini sırtı dönük olan Şura'nın yanında eğilerek fısıldadı. İyi geceler. Genç kadın başını döndürdüğünde yüzünde sevinç, hayret ve hepsi kadar da çekingenlik vardı. İyi geceler Seyit. Bu arada gözleriyle sağına soluna bakındı. Onun neden rahatsız olduğunu anlayamayan Seyit sesini daha da kısarak konuşmaya devam etti. Çok güzelsin ve ben de seni çok özledim. Masadakiler onlarla ilgilenmiyordu ama Şura'nın gerginliği çok belirgindi. Gözlerindeki bakışlarda bir değişiklik vardı. Seyit yanıldığını düşündü. Ne olabilirdi ki? Sizleri masamıza davet edebilir miyim? Hep beraber oturduk. Sanmıyorum Seyit. Biz birazdan kalkmak üzereyiz. Yarın sabah çok erken işte olacağım. Peki o zaman sevgilim, seni hasretle öpüyor ve ayrılıyorum. İyi geceler sevgilim. Seyit yerine döndüğü vakit Şura'nın yanındaki boş iskemleye yerleşmekte olan denizci üniformalı genç adamı fark etti. Beyninden aşağı kaynar su dökülmüş gibi oldu. Yanılmamıştı. Sevdiği kadının ses tonunda, davranışlarında her zamankinden farklı olan şeyin sebebi şimdi anlaşılıyordu. Manol elini onun omzuna koyarak sordu. Seyit Eminov iyi misin? İyiyim iyiyim. Yahya onun bakışlarını takip etmiş, olanları aşağı yukarı sezinlemişti. Şura'yı tanıyordu. Birçok kez hep beraber yemek yemişler, Büyükada'da hafta sonu geçirmeye gitmişlerdi. Genç kadının Seyit'le olan aşkını ve maceralarını biliyordu. Arkadaşının keyfini neden kaçtığını anlayabiliyordu. Hadi istersen kalkalım. Seyit dudaklarında kırılmış bir ifadenin gülümsemesiyle kadehlerini doldurmaya başladı. Hayatta her şeyden kaçmamız imkansız galiba. Hadi Nazdrovya. O sırada Şura ayrılmaktaydı. Seyit'le uzaktan göz göze geldiklerinde genç adam kadehini onun için bir kez daha kaldırıp yüzüne dikkatle baktı. Şura her zamanki sıcak, uysal ve aşık bakışlarla ona cevap verdi. Seyit'in içi ılındı. Tanrım ne kadar güzel diye düşündü. Yeniden keyiflenmişti. Yerinden fırlayıp ona yetişmeyi düşündü ama genç kadının arkasından gelen yabancı çoktan koluna girmişti. Şura bakışlarını kaçırarak Fransız kaptanın kolunda tepebaşı gazinosunu terk etti. Seyit artık Şura ile beraberliklerinin ve ruh dünyalarının parçalandığını hissediyordu. Yeni hayatları onları ayırmaya başlamıştı. Bunun kaçınılmaz olduğunu görüyordu. Peki o zaman bakışları hala neden aşk doluydu? Her şeye rağmen yanına gidip genç kızı sahip çıkmadığı için kendini suçladı. Sonra bunun onu zor durumda bırakmaktan başka bir işe yaramayacağını düşündü. Genç kadın eğer hayatında bir başka erkeğe yer vermek istiyorsa onu daha fazla zorlayamazdı. Belki de artık karlarda çıngırak sesleri, polkalarda çov eski nameleriyle dolu bir Rus masalının unutmak gerekiyordu. Başak saçlı, deniz gözlü, çiçek kokulu aşkını unutmak gerekiyordu. Belki de onlar aslında hiçbir zaman gerçek olmayan bir aşkı yaşamışlardı. Genç adam o geceyi ertesi günün ve yenilikler getireceğini düşünmekle geçirdi. Kendisini hasta gibi hissediyordu. Ama ne ertesi ne de ondan sonraki gelen günlerde Şura'dan hiçbir haber alamadı. En azından durumu izah etmesini bekliyordu. Kafasında başka hiçbir düşünce kalmamıştı. İlk karşılaştıkları günden bu yana yaşadıklarını tekrar tekrar hatırlıyor, onu özlüyor ve yanında istiyordu. Uykusuz geçen gecelerde kendi kendiyle inattaydı. Eczaneye gidip onu görebilirdi. Ama bir yabancının kolunda Seyit'in önünden geçip giden oydu ve ilk hareketin ondan gelmesi lazımdı. Izdırap içinde beklemeye devam etti. Ertesi gün Amerika'ya hareket edecek bazı arkadaşları için Manol evinde bir veda partisi tertiplemişti. Seyit A Camii'nden davetin yapıldığı evin kapısına gelinceye kadar son derece isteksizdi. Manol kapıyı açtığı an herkesten önce gördüğü kişi Şura oldu. Genç kadın diğer iki Rus kadınla tatlı bir sohbetteydi. Bir köşede piyano, balalayka ve gitar eşliğinde güzel bir müzik çalmaktaydı. Seyit elinde tutuşturulan bir kadeh şarabı alıp Şura'nın yanına gitmeye çalıştı. O arada karşılaştığı hoş genç kızları, hanımları, kimini sadece ellerini sıkarak, kimilerinin yanağından öperek alarak, kiminin hülyalı bakışlarını çapkınca gülümseyerek ilerliyordu. Hayatında en önemli kadını ne kadar severse sevsin, diğer kadınların güzelliklerine, şuhluklarına da tamamen kayıtsız kalamıyordu. Kalabalığın arasında kolunun çekildiğini hissederek döndü. Sergio dostum, ne güzel, seni de mi burada gördük? Sergio yeniden kendini oldukça büyük duran bir kadını nişanlısı olarak tanıştırdığında Seyit gülmemek için gayret sarf etti. Arkadaşını iyi tanırdı. Bu sadece beraber olduğu kadınları işi resmiyete dökmek istercesine kurnazlıkla elinde tutma usulüydü. Ama neredeyse annesi olacak yaşta bir kadın için buna ne gerek olduğunu anlayamadı Seyit. Şura iki yakın arkadaşıyla keyifli bir sohbete dalmıştı. Çok yakınlarından çok tanıdık bir kahkaha duyuldu. Heyecanla irkilerek başını çevirdi. Birden sanki bu anı çok evvelden yaşamış da şimdi tekrarını yaşıyormuş gibi hissetti. 4-5 kişilik bir grubun arasından Seyit'le göz göze gelmişlerdi. Sanki yeniden 1916 kışına Moskova'ya Boriskilerin evine dönmüşlerdi. Tanrım dediği içinden vücudundaki elektriklenmeyi, damarlarındaki kanın ısındığını, başının döndüğünü hissedebiliyordu. İşte yine lacivert gözleriyle genç kadına aşkı hatırlatırcasına alevli bakıyordu. İlk defa karşılaşıp da ilk bakışta aşık olmuş gibi Seyit ısrarla, Şura ise beğeniyle fakat biraz da mahcup bakıştılar. Manol içeri salondan herkesi yemeğe çağırıyordu. Ayakta gruplanmış misafirler yavaş yavaş o tarafa geçmeye başladılar. Karşı karşıya kalmışlardı. İkisi de ne konuşacağını bilemiyorlardı. Şura durumunu nasıl izah edeceğini düşünürken Seyit ona suçlar gibi konuşmak istemiyordu. Bunca yıl sonra konuşacak bir şey bulamamaları ikisini de hayrete düşürmüştü. İyi akşamlar Aleksandra Verjanskaya. Genç kadının bu kadar zamandır yarattığı uzaklığa nispet Seyit ilk kez olarak ona böyle bir resmi hitap ediyordu. İyi akşamlar Seyit. Bana kırgın mısın yoksa? Kırgın mı? Kırgın mı dedin? Nasıl olmamı bekliyorsun Şura? Ne yapmamı isterdin? Hayatımın bir diğer yarısı olan kadın benden uzaklaşırsa nasıl hissedebilirim? O zaman anlaşabiliriz. Ne demek istiyorsun? Hatırlıyor musun? Yani eczaneden çıkıp gittiğim geceyi ve ertesi sabahı. Ben geri döndüğümde gördüklerim karşısında neler hissettim. Şimdi anlayabiliyor musun? Ama şura, o hadiseyi hallettik sanıyordum. Şayet bilseydim senin nerede ve kimlerle olduğunu. İşte bütün hadise bu Seyit. Ben de aynı sebeple bu macerayı yaşadım. Seni paylaşmaya tahammülüm yoktu. Bana acı çektirdiğin için sana aynı acıyı yaşatmak istedim. Ama inan, bunun programını yapmadım. Her şey kendiliğinden oldu. Seyit onun ne demek istediğini iyi anlıyordu. Aldatılmışlığı aldatarak daha katlanır hale getireceğini sanıyordu insan. Ama hep aksi oluyordu. Her şey gittikçe zorlaşıyordu. Garip olan birbirlerine o kadar benziyorlardı ki hatalarda bile biri diğerini tekrara başlamışlardı. Peki şimdi ne olacak? Seyit bunu sorarken gerçekten de bir cevap bekliyordu. Genç kadın pencereye doğru dönerek elindeki kadehi çevirdi. Kısa bir sessizliğin ardından Seyit onun hıçkırmaya başladığını fark etti. İçkisini bırakıp yaklaştı. Ellerini omuzlarına koyup yanağını eline öptü. Ağlama Şura, lütfen. Senden tek istediğim bundan sonrası için ne düşündüğünü söylemen. Seni hiçbir kararını etkilemek istemedim bugüne kadar, biliyorsun. Şura uzun zamandır özlediği erkeğin elinin üzerindeki avucunu yerleştirdi. Biliyorum Seyit, biliyorum. Sen de bana bir gün ne demiştin, hatırlıyor musun? Genç kadın yüzünü döndü. Artık ağlamıyordu, merakla sordu. Ne demiştim? Seninle yaptığım hiçbir şey için pişmanlık duymuyorum demiştin. Avucunu aldığı elini sıktı. Hala aynı şekilde mi düşünüyorsun? Şura gülümsedi. Parmaklarını bastırarak erkeğin elinin temasına cevap verdi. Avuçlarının bileklerinin değmesiyle gözlerindeki ifade değişti. Her ikisi de bunun anlamını çok iyi biliyorlardı. Şu an ne yemek yemek ne dans etmek istemiyorlardı. Tek arzuları yalnız kalabilmekti. Bir iki saat daha Malo'nun partisinde oyalandıktan sonra beraber çıktılar. El ele merdivenlerden inerlerken genç kadının yanındaki erkeğin yakışıklı ve inatçı yüz hatlarını gülümseyerek baktı. Onu seviyordu, çok seviyordu. Kalyoncu kulluğundaki arabadan indiklerinde an, her ikisi de yaşayacaklarının emin oldukları gecenin heyecanı ile sarılmışlardı. İçeri girer girmez Seyit sevgilisini kolları arasına aldı. Sırtını sokak kapısına dayayan Şura elindeki çantayı, eldivenleri yere atarak onun boynuna sarıldı. Dudaklarını yüzünün sert çizgilerinde, çenesinin çukurunda dolaştırdı.